insanların bir araya gelmesi, İslam'ın yayılması için çalışması, uğraşması, cemaat olması hakikaten insana çok hayır kazandırır kardeş. Ama ben şöyle diyeyim önce. Allah hepimizin ilmini artırsın, gayretini artırsın, hayırda yarışmayı nasip etsin. Akıl insana verilen hakikaten büyük bir nimet. Hakikaten büyük bir nimet. İnsanın mükellef olmasında da ilk şart zaten insanın akıl bali olması, sonra da buluğa ermesidir. Ama bundan sonra buluğa erdikten sonra gelen vahye teslim olması artık aklın görevidir. O yüzden insan birçok meseleye aklı bakabilir. Akılla anlamaya, akılla değerlendirme yoluna gidebilir. Ama Allah öyle demiyor. Eğer sen diyor onların çoğunluğuna, nefsine, hevasına uyacak olsaydın seni bile yoldan çıkarırlardı diyor. İnsan hep bir çokluk olmayı, beraber olmayı, hep hakta yarışmayı, Allah'ı zikretmeyi ister Gülşehri. Bu hep güzel güzel duygulardır. Bunu hayırlı topluluklarla, şu topluluklarla, bu topluluklarla hangisinden olursa olsun yapma yoluna gidebilir. Ama düşün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği toplumu ele aldığımızda onlar namaz kılan insanlardı. Oruç da tutuyorlardı. Haç da yapıyorlardı. Hatta o kadar hayırsever insanlardı ki hacca gelen insanları barındırıyor. Onlara izzet, ikramda bulunuyor. Hatta hacıları sulama, onların ihtiyacını gidermek için aralarında savaşlar bile yapıyorlardı. Bu hayır bizden olsun diye. Ama Allah Azze ve Celle onlara müşrik toplum diyor Gülşehri. Neden? Neden onlar namaz kıldıkları halde, oruç tuttukları halde, hac yaptıkları halde Allah onların şeyini kabul etmiyordu? Çünkü hak olmayan bir şeyi Allah kabul etmez. Allah ancak kendisinin razı olduğu işleri işleyenlerinkini kabul eder. Aleyküm selam ve rahmetullah. Düşünün Allah'ı zikirse, Allah'ı anmaksa, Allah için bir araya gelmekse, bunun ölçüsü de, kabulü de tamamen dinde gelen şeyler. Mesela düşünün, Dairemi'nin 210 no'lu rivayetini okursanız, bu bir hadis kitabıdır, biliyorsunuz değil mi? Ebu Musa el-Eş'ari'nin mescide gelmesi, mescitte insanların üç halka olması, ellerine çakıl taşları alması ve başlarında bir adamın durup La ilahe illallah, herkes La ilahe illallah demesi. Allahu Ekber, herkes Allahu Ekber diyor. Ebu Musa el-Eş'ari bunları gördüğü halde seslenmiyor. İlk defa karşılaşıyor bir sahabe. Geliyor İbni Mesud'un kapısına. İbni Mesud mescide çıktığında, ey Ebu Abdurrahman, mescitte bazı şeyler gördüm ama vallahi hayırdan başka bir şey görmedim diyor. Ne oldu ki diyor. İnsanlar üç halka olmuş, bir araya gelmiş, ellerine çakıl taşları almış, Allah'ı zikreder gördüm diyor. İbni Mesud, onlara diyor, söyleseydin ya, günahlarını bir bir saysalardı, ikrar etselerdi, bu onlar için daha hayırlıydı diyor. Ve geliyor, onların başına dikiliyor. Siz ne yapıyorsunuz diyor. Onlar diyor ki, vallahi Ebu Abdurrahman, hayırdan başka bir şey düşünmüyoruz. İbn-i Mesud onlara diyor ki, nice hayra kavuşmayı isteyenler vardır ama asla ona ulaşamamışlardır diyor. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Nice hayra kavuşmayı isteyenler vardır ki asla ona ulaşamamıştır diyor. Yani hayır bizim hayır gördüğümüz değil. Şer de bizim şer gördüğümüz değil. Onlara diyor ki, siz diyor Allah Resulü'nün ashabını ilimde ileri mi geçtiniz diyor. İşte diyor kabı kacağı hala duruyor. Ashabıysa bolca aranızda. Adam hala diyor ki, vallahi biz hayırdan başka bir şey umuyoruz. Vallahi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, benden sonra öyle insanlar türüyecek ki Kur'an okuyacaklar, gırtlak kemiğinden aşağı geçmeyecek. Zannedersem siz onlardansınız diyor ve yüz çeviriyor. Bakın o gün, bakın hayır için bir araya gelen o topluluk, kendilerine müdahale eden o ashab bugün öyle hale gelmiş ki Kadri'ydi, Nakşi'ydi, Uşşaki'ydi, Şazelisi'ydi, bilmem nesi'ydi, denesi'ydi. Var mı? Öyle bir hale gelmiş ki bugün tarikatlar, Allah inancını, Resul inancını, kitap inancını, İslam inancını, sahabe inancını tamamen değiştirmiş. Hatta İslam'a bakarken bile zahiri ilim, batini ilim diye ayırmış. Sonra hakikat, tarikat, şeriat, marifet demiş. Aklı o kadar sıhırlamış ki, tamamen rüyalarla, hurafelerle hayatlarına yön vermiş ve ceset gibi olmaya insanları itmiştir. Bu topluluğun bu şekildeki hareketleri, akılcı insanların, kelamcı insanların çıkmasına sebep olmuş. Onlar da tamamen bunların üzerine gitmiş, tekfir etmiş. Onları tamamen kafir olarak görmüş. Hatta Allah kendisine rahmet etsin, Molla Ali Yülkari'nin Vahdetil Vücut Risalesini okursanız, onlar diyor selam verse alınmaz. Aksırsa elhamdülillah dese yerhamükellah denmez diyor. Hatta öldüklerinde Müslüman mezarlığına da konmaz. Hatta diyor derin derin çukurlar açılıp alevler yakınıp onlar yakılır diyor. Allahu Ekber. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ebu Ekrem hoş geldin. Ha bu sözlere katılıyor mu? Yok, katılmıyor. Ama İslam'a verdikleri zarar, kendilerine göre hayır gördükleri, işledikleri amel, bakın bir alimin, bir tevhid ehli bir alimin onlar hakkında neler söylemesine ve yazmasına sebep olmuştur. Molla Ali Yülkari her ne kadar Hanefi mezhebinin büyük mollalarından, alimlerinden olsa da kardeşlerim, Vahdetil Vücut diye bir kitap yazmasına hasep Hanefi mezhebi onun hiçbir eserini gündeme getirmez. Ön plana çıkarmaz. Allah ona rahmet etsin. Hakikaten birçok meseleyi güzel anlamış. Ama tasavvuf taifesinin, tarikat taifesinin İslam'a verdiği zararları görüp onlara çok sert bir tavır takınmasına hasip kendisinin de eserlerinin insanlar tarafından yayılmamasına sebep olmuştur. Tarikat öyle bir hale gelmiş ki kardeşlerim, hakmış gibi gösterilmiş. Hakmış gibi gösterilmiş. Ben de yıllarca tasavvufa giden birisiydim. Evet. Allah'a hamdü senalar olsun. Ben sadece İhya-i Ulumiddin diye bir kitap okumuştum. O zamanlar çok hoşuma gitmişti. Onun mukaddimesindeki yazan şeyler benim duygularımın değişmesine sebep olmuştu. Orada İhya'da diyor ki İmam-ı Gazali, bütün diyor zahiri ilimleri yuttum. Hatta zamanının en büyük alimi oldum, nizamın mülkü oldum diyor. Fakat diyor hep bir boşluk hissettim. Sonra gittim 11 sene sofilik hayatı yaşadım diyor. Riyazete çekildim. Sonra diyor tekrar ortaya çıktım ve Ebul Ala, estağfurullah, Hüccetil İslam İhya-i Ulumiddin'in sahibi İmam-ı Gazali oluyor. Yani büyük alimlerden. Yani zahiri ilimleri ne kadar öğrenirsen öğren, batini ilimleri öğrenmediğin müddetçe bir hiçsin diyor. İnsan bu gibi şeyleri okuduğunda, hatta orada mutlumesinde pek fazla girmek istemiyorum, kendisinin anlattığı şeylerle uğraşan bir kadıdan bahseder ve bir gün rüyasında, tasavvufun ana kaideleri hep rüyadır, rüyasında Peygamber Aleyhisselam'ı gördüğü yanında Ali'nin, Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin olduğunu ve onun huzurunda muhakeme olduklarını ve İmam Gazali'nin kadıyı peygambere şikayet etmesi aleyhissalatü vesselam'a, bunu anlatırlar. Ve akabinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kadıya 40 kırbaç vurma cezası verir ve Ali bunu uygular. Aradan diyor zaman geçti. Kadıya baktım gözükmüyor diyor. Hasta olduğunu söylediler. Ben de ziyaretine gittim diyor. Evine gittiğimde diyor beni görünce diyor sırtını diyor açtı. Ali'nin vurduğu kırbaç izleri hala duruyordu diyor. E şimdi bunu mukaddimede okuyunca hakikaten birçok şeyin dünya aleminde de olduğu inancı gündeme geliyor. Ve kerametler, uçanlar, kaçanlar artık bunlar gündeme gelince insan bir gizeme, bir gizli olan bir şeye bir ilgi duymaya başlıyor. Sonra kalbin hallerine girer İmam-ı Gazali 3. ciltte. Öyle hallerden bahseder ki insana bu çok tatlı gelmeye başlıyor. İşte kalp sürekli savaş halindedir, meleklerle şeytanın orduları savaşır, işte şöyle olur böyle olur falan falan falan. Öyle şeyler var ki insana çok tatlı geliyor, gizemli geliyor. İnsan hiç oturup düşünmüyor ki hakikaten bu Allah'ın kitabında var mı? Resulullah'ın sünnetinde var mı? Onun için kardeşlerim, Allah haktan ayırmasın, hayırdan ayırmasın. Vahye yaklaşmakta önemli usluplar, kaideler vardır. Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Bu Allah'tan gayrından gelseydi bunda çok çelişki olurdu diyor. Muhakkak ki bizim nefsimiz, hevamız birçok şeye meyledebilecek. Birçok hayrı isteyebilecek, birçok şeyi doğru kabul edebilecek. Ama bu hakikaten vahiy mi değil mi, işte bunun analizi gerekiyor. İhtilaf mı ettiniz? Allah'a ve Resulüne götürün. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor. Tarikat dediğimiz, tasavvuf dediğimiz şeyi masaya yatırdığımızda eğer zühdse, takvaysa, veraysa, kalbin incelikleri ise bunun adı zaten İslam. Buna başka bir şey demeye gerek yok. Allah inancıysa, Allah Azze ve Celle yeri göğü yaratmış, kainatı yaratmış, her şeyi bir düzene, intizama koymuş, kendisini anlatmaktan aciz mi kalmış kardeşlerim, haşa. Bugün tasavvuf tayfesi, tarikat tayfesi Allah'ın cemalini göremeyen şeyhlik yapamaz der. Hatta tarikatların, tasavvufların kitaplarını okursanız, ki okumanızı tavsiye etmem, bir şeyh diyor gece yatağında müridinin sağa veya sola döndüğünü bilemiyorsa dağda gitsin eşkıyalık yapsın der. Yani insana korku. Haşa, Allah'ın sıfatları bir kulda toplanır. Gavs, Gavs-ı Azam, birçok şeyler. Öyle şeyler gündeme gelir ki insan bunları okuduğunda korku gündeme gelir. Sonra verdikleri virtlere baktığımızda La ilahe illallah demek suç değil ki. Allah demek, estağfurullah demek, salatı selam getirmek, Allah Azze ve Celle'nin o isimlerini söylemek, aleyküm selam ve rahmetullah, bunları söylemek suç değil kardeşlerim. Allah zaten beni anın, ancak beni anan kalpler huzur bulur diyor. Burada ibadetin kabul olmasında esas Allah için yapma ve Resul'ün öğrettiği şekilde yapmadır. Onun dışında yapılan hiçbir şey insana fayda sağlamaz. Bilmem anlatabildim mi Gülşehir'e? Birinin kendini doğru olarak görmesi, doğru olarak kabul etmesi ve doğruyu yaptığını zannetmesi ona illa onun doğru yaptığının anlamını vermez. Bugün hacca gittiğimizde haccın bir menasiki var değil mi? Erkekler ihrama girdiğinde iki parça beyaz havlu gibi, bornoz gibi şey alır, ondan yapar. Kadının ihramıysa tesettürüdür, elbisesidir değil mi? Geçmişe bakıyorsun, burada utanma yok, burada haya yok deyip kadın olsun erkek olsun çırılçıplak Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Ve onlar bunu hak görüyorlardı kardeşlerim. İnsan okuduğunda Allah Allah bu da olur mu diyor. Şeytan süslü gösterip onlara bu amelin böyle yapılacağını anlatır. Cehaletten hareket ederlerse olur kardeşlerim. Aynen bugün tasavvuf taifesinin bir araya gelerek kimi hatme, kimi topluluk, kimi ayakta, kimi oturarak, kimi sesli, kimi sessiz, birçok şekil, hal, hareketle yaptıkları şeye hak isimlerini koymaları, onların hak olduğunun veya yaptıklarının veya hakla uğraştıkları manalarına gelmez. Hakkın tespiti, hakkın doğruluğu Kur'an ve sünnete uygun olup olmamasıyla alakalıdır. Yoksa biz ne tarikata, ne şiaya, ne kaderiyeye, ne şuna karşı olan insanlar değiliz. Bizler batıla karşı olan insanlarız. Hakkın emretmediği şeyleri yapmayan, onların verdiği misallerde yanlış şeyler yapan insanlar değiliz. Düşünün mesela bir tasavvuf taifesi insanlara bir şeyler anlatırken tutarlar kıssalardan başlarlar. Bir Musa Aleyhisselam'la bir Hızır'ın kıssasını gündeme getirirler. Bakın bir salih kul olmasına rağmen, karşıdaki Kelimullah olmasına rağmen Musa Aleyhisselam salih kulun bildiğini bilemedi. Demek ki insanların içinde öyle insanlar var ki Allah'ın ilham ettiği, peygamber dahi olsa onun ruhunun bile duymadığı birçok insan var. Yani zahiri ilimler var, batini ilimler var. Yani ilmi ledün ilmi diye Hızır'a verilen o ilmin ilmi ledün olduğunu söyleyenler vardır. Halbuki iç yüz böyle değildir. Musa Aleyhisselam kavmin içinde kalkmış, bir sohbet etmiş. İsrailoğullarından birisi en bilginimiz kim demiş. Musa Aleyhisselam da benim demiş. Allah bilir dememiş. Allah Azze ve Celle onu kınamış. Musa Aleyhisselam ise ya Rab onu bana göster demiş. Keyif suresine bakarsanız bu kıssanın anlatıldığını, ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa, bir o kadar, bir o kadar daha olsa Allah'ın ilmini yazmakla ne yapmaz? Bitirmez. Burada anlatılan her bilenin üzerinde bir bilen olduğunu, ilmin, Allah'ın ilminin her şeyi ihate ettiğini ve onun ilmiyle her şeyi kuşattığını, görüleni, görülmeyeni, her şeyi bildiğini bunu gündeme getiriyor. Yoksa Musa Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle vahiy ettiği gibi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, geçmiş ümmetlerde diyor kendilerine ilham edilen birçok insan vardı diyor. Artık bu kesildi diyor. Eğer benden sonra bir peygamber gelecek olsaydı bu Ömer olurdu diyor. Artık ilham kesildi mi beşirat kaldı. Yani Allah Azze ve Celle'nin Aleyhisselatü Vesselam'a kadar peygamber olmadığı halde kendilerine ilham ettiği, ki ilham da bir çeşit vahiydir, kendilerine ilham ettiği insanlar vardı kardeşim. Ama bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra kesilmiştir. Musa Aleyhisselam'dan Hızır'ın kıssasını gündeme getirirler. Hütüt kuşunun kıssasında Belkıs'ın tahtına getirene verilen ilim neydi, bunu gündeme getirirler. Evvel o, ahir o, zahir o, batin o gibi Hadid suresinin başlarındaki ayeti getirirler. Veyahut Allah Adem'e kendi ruhundan üfürmüştür diyerek vahdetil vücudu, yani Allah'ın yarattığı eşyada hul etmesi, birleşme esasını haşa gündeme getirirler. Yani anlatılan birçok vakayı ifsad ettikleri cümlelerle gündeme getirirler. Veyahut Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Rabbimi bugün en güzel surette gördüm, rüyasında gördüğü meseleyi gündeme getirirler. Birçok bunlardan batıl istinbat ederek kendilerinin haklı olduğunu söylerler. Rabbim hayırdan ayırmasın. Olayların iç yüzünü ancak Allah bilir. Allah Azze ve Celle Resuluna dahi dilini debreştirme, onu kalbine nakşedecek, daha sonra da onun beyanını öğretecek bizi istiyor. Bize de düşen Allah'ın indirdiğini, Allah'ın Resulünün diline beyan ettiğini böyle anlaşılmaz. Aynen Mü'minin suresinde Allah Azze ve Celle sizin Rabbiniz benim, ben diyor. Öyleyse benden korkun. O peygambere tabi olanlar var ya, dinlerini parça parça ettiler. Her fırka, her parti kendi yanındakinin huzurunu duymaya çalışır diyor. Aynen Ebu Hureyre'nin bu sözünde de olduğu gibi şöyle düşünün bunu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine yakın gördüğü, böyle sırdaş edindiği birçok sahabeler vardır kardeş. Mesela bir seferdeyken canına kasteden insanlar yanına yaklaşıyorlar. Allah onların kalplerine korku veriyor ve onlar korkarak kaçıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabtan bir tanesine teker teker onların adını söylüyor. 23 tane münafık. Bunlar münafık diyor. Ama bunu kimseye söyleme, paylaşma diyor. Şimdi Peygamber Aleyhisselam paylaşma diyorsa bu bir sır değil mi? Bu da bir ilimdir. Bunu zahiri veya batını olarak ele almamak gerekiyor. İki kap dolusu ilim aldım. Yani Ebu Hureyre de Peygamber Aleyhisselam'ın yanında 4 sene kalan, hiç ayrılmayan ve Peygamber Aleyhisselam'dan ilim tahsil eden insan. Öğrendiğim şeyleri diyor anlatsam, şunları anlattım. Bazı şeyler de söylesem herhalde diyor bu kelleyi bu gövdeden ayırırdınız diyor. Bu Peygamber Aleyhisselam'ın bir sırrı olabilir. Veyahut Ayşe annemiz Aleyhisselatü Vesselam'ın irtihalinden sonra, ya Ayşe, şu kavminin şerrinden emin olsam, şu Kabe'yi yıkar, atam İbrahim'in temelleri üzerine bina ederdim diyor. Meseleleri böyle ele almak gerekiyor Gülşehir'e. Çünkü din tamamlanmış, eksik hiçbir şey bırakılmamış ve kemale ermiştir. Bu yönle ele almak gerekiyor. Yoksa batını ilim diye İslam'da bir ilim yok. Olsaydı düşün mesela Adi, Allah kendisine rahmet etsin. Aleyküm selam ve rahmetullah, hoş geldiniz. Siyahla beyaz iplik birbirinden ayrılana kadar yemeye içmeye devam edin ayetinde yastığının kenarına siyahla beyaz ipliği koyuyor. Geceyle gündüzü ayırt etmeye çalışıyor. Sahur gitmiş, namaz da neredeyse çıkmak üzere. Mescide geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Ben yastığımın kenarına siyahla beyaz ipliği koydum ama bir türlü anlayamadım diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle gülüyor ki be adam diyor, senin yastığın amma da enliymiş. Geceyle gündüzü içine alıvermiş diyor. Bakın bir sahabe olmasına rağmen ilimli, Arapçayı çok iyi bilmesine rağmen ayeti kendi kafasına göre anlama, yormaya gitmesi onun hata etmesine sebep oluyor. Veyahut o nefsine zulmedeni görmedin mi ayeti indiğinde ashabın bu çok zoruna gidiyor. Hangimiz nefsine zulmetmez ki Allah'ın Resulü diyor. Siz diyor Lokman'ın oğluna nasihatı okumadınız mı? En büyük zulüm Allah'a şirktir diyor. Zulmün de aşamaları olduğunu gündeme getiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Rabbim hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zulüm üçtür. Bir, Allah affetmez. İki, karışmaz. Üç, meşiyetine kalmıştır. Dilerse azap eder, dilerse affeder diyor. Ve zulmü açıklıyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Onun için meseleleri yerli yerince anlayıp yani vahyin doğrultusunda analiz etmek gerekiyor. O ayet yerinde okursanız o ayet bir şekilde kendini anlatıyor. Yani şöyle diyeyim, amel etmeden önce insan amel edeceği şeyi öğrenmezse amel ettikten sonra inen vahiydeki meseleleri kendisine delil olarak getirebilir. Yani inşallah teşbihte hata olmaz. İnsan amel ettikten sonra ameline delil ararsa aynı bahçenin veya tarlanın kenarına çaktığı kazıklara sınırını belirlemesi için ördüğü duvarlara benzer kardeş. İnsan amel etmeden önce amel edeceği şeyin delillerini öğrenmesi gerekir. Öyle insanlar çıkar ki işte hocam ben şunu şöyle şöyle yaptım ne yapayım? Amel etmeden önce bana mı sordun ki? Ben sana iyi veya kötü yapmışsın diyeyim. Önce bunun varlığı var mı yok mu? Bir şeyin gündemde olması onun illa İslam'da hak olduğunu göstermez. Ta mağarada Ebu Bekir'in işte gözyaşı dökmesi Nakşi'ye, Ömer'in sözünün gür olması Kadiri'ye, Osman'ın hayalı olması şuna veyahut da işte şöyle şöyle olmuş Rufai diye hak olduğunu gündeme getirmez. Hakikaten önce tasavvuf, tarikat var mıdır, yok mudur? Önce bunun kabulü, daha sonra öbürünün gündeme gelmesi gerekir. Ve tarikatların hakka hizmet ettiği değil, önce hakikaten hak değilse, hak olmayan bir şeyin yayılması, toplulukların, kitlelerin oluşması hakka mı yarar yoksa şeytana mı? Bunun da güzel analiz edilmesi gerekir. Düşünün şimdi Allah Azze ve Celle oku, oku, oku derken, Yaradan Rabbinin adıyla oku derken, tasavvufta Kur'an okuma değil, bir ceset, bir ölü gibi olmalardır. İslam'da insana nefis ve şeytan düşman olarak gösterilmiş, tasavvufta ise şeytan bile müminlerdendir. Çünkü yaradanı, yaratılan bir şeyi yaratandan ötürü severiz diyerek şeytanın dahi sırf kötülük tanınsın diye Allah'ın emrini yerine getirip zirveye ulaştırdığı ve mümin olarak öleceği anlatılır. Yani öyle ifsad edilir ki hatta Hızır'ın o kıssası gündeme getirilerek bizim Allah'la öyle hallerimiz vardır ki ne bir melek ne de bir peygamber asla buna erişemez diyerek gündeme getirdikleri meseleler vardır. Buna da delilleri Musa ile Hızır'ın kıssasıdır. Yani peygamberlere ölümlü olan meleğin vahiy getirdiğini, kendilerinin ise ölümsüz diriden direkt Allah'tan ilham yoluyla vahiy aldıklarını söylerler. Allah haktan ayırmasın kardeş. meseleyi masaya yatırdığımızda böyle yatırmak gerekir. Bunun dışında eğer hak taife çoklukla ölçülecek olsaydı İbrahim Aleyhisselam tek başına bir ümmetti. O bir milletti. Ve putlara tapıldığı bir ortamda hiç korkmadan, çekinmeden gidip onların putlarını kırmış ve Allah Azze ve Celle'ye insanları davet etmiştir. Kendisinin ateşe atılacağını gördüğü, hissettiğinde bile haktan geri durmamıştır. Onun için önce hakkın tespiti, ihtilafta, yanlış anlaşılmasında hakka dönmede ölçü ne? Bunun yakalanması gerekir. Düşünün şimdi, her ne kadar peygamberler hakikaten seçkin, hakikaten Allah'ın Resulü, Nebisi olmalarına rağmen bakıyorsunuz Kur'an'da anlatılanlara, kiminin karısı, kiminin babası, kiminin dayısı, kiminin teyzesi, kiminin çocuğu, kiminin artık bütün akraba yönlerini ele aldığımızda iman ehli olmayabiliyor. Kafirliği, müşrikliği seçmiş olabiliyor, değil mi? Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da ey kızım Fatıma, babam peygamber diye güvenme, ibadetini yapmadığın müddetçe benim bile sana faydam olmaz demesine rağmen Aleyhisselatü Vesselam'ın yedi amcasının içinde ikisinin dışında kimse iman etmemesine rağmen bugün tasavvuf taifesini ele aldığımızda tasavvuf şeyhlerinin Seyyid, Şerif lakaplarıyla anılmaları, peygamber soyundan olmaları, onların insanlar içinde hep seçkin sınıf gibi gösterilmeleri, onları uğurlanması, adeta aynı ilah gibi gösterilme şeyleri var. Aslında bu itikat Şia itikadıyla hemen hemen aynıdır kardeşlerim. Yani Şia'da imamlar masumdur, tasavvufta da şeyhler masumdur. Şia'da imamların söylediği her söz Allah'ın sözü gibi kabul edilir. Tasavvufta da aynı şekildedir. Ben senin cennetlik olduğunu görüyorum. Bana cennetlikler, cehennemlikler bildirildi. Hepsi bu kitapta. Ben sizin aranızda peygamberin yürüdüğünü görüyorum. Bu garibin adı yok. Böyle diyen insanlar da var. Yani tasavvufu, Şia'yı, Nurculuğu aynı potada işleyip hepsinin çöpü çok rahatlıkla atabiliriz. Mesela Fethullah Gülen Hoca Efendi Eskişehir'de bir camide yaptığı konuşmada kendisi yazdığı kitaplarda lakabı Demirci diye yazar. Kendisi artık neyse o şekilde gündeme getirir. Ben diyor şimdi peygamberin diyor aranızda dolaştığını görüyorum diyor. Sağ yanında Muhiddin İbnül Arabi, sol yanında Mevlana Celaleddin Rumi diyor. Enselerinizi okşuyor diyor. O kaseti bulayım da ben size bir yayınlayayım. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bana diyor iki kitap verdi diyor. İşte diyor bakın bunda cennetlikler, bunda cehennemlikler var diyor. Demircinin bu garibin diyor ismi cennetliklerde yok diyor. Olsun diyor. Ağlıyor, ağlıyor. Herkes üngür üngür ağlıyor. Yani bu şeylerle insanlar aldatılabiliyor kardeşlerim. Maalesef. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi'ye bakıyorsun. Kitabında, başlangıcında yazmış olduğu esere sağından, solundan, önünden, arkasından batılın yaklaşamayacağını ve bunun Allah kelamı olduğunu söylüyor. Şimdi insan bunları okuyunca aldanabiliyor. Bir de şöyle düşünün kardeşlerim. Müstehcen olmuş olmamış bir yerde önemli değil. İnsanlar fıkra bile olsa belden aşağı oldu mu çok hoşuna gider İbn-i Musab. Böyle konuşmayı, anlatmayı nedense insanlar çok sever ama düşünmez. Maalesef düşünmez. Şeytan bunları tatlı gösterir. Mesela Mevlana'nın Mesnevisini okuduğunda, ki sadece Mevlana'nın Mesnevisini değil kardeşler, bir Yunus Emre'nin şiirini düşünün. şöyle bir okunduğunu veya anlatıldığını dinleyin. İnan hafızanıza hemen kazındığını görürsünüz. Doğru mu yanlış mı? Sordum sarı çiçeğe, annem babam var mıdır? Veya cennet cennet dedikleri birkaç köşken birkaç öğre. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni. Veyahut dur bakın çocukluktan aklıma kalanları. İlim ilim etmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmiyorsan bu nasıl ilim etmektir, değil mi? Veyahut sırat köprüsü yapmışsın, kıldan ince, kılıçtan keskin. Biri Allah, erkeksen sen geç beri. Bu sözün hiç gündeme tabi getirmezler. Yani kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Şeytanın sözlerinde herhangi bir baskı, herhangi bir şey olmadığı için hemen hafızalara kazınıveriyor. Anında hafızanda bu. Ama ne zaman bir Kur'an okusan, ne zaman hakkı öğrenmeye çalışsan, hemen bir hayal, bir uyku, bir korku, bir acıklık veya herhangi bir şey, bir sıkıntı seni bundan mani kılabiliyor. Hiç bu tarafını düşündünüz mü kardeşlerim? Hiç bu tarafını düşündünüz mü? Ama batıl bir şeyi okuyun, her zaman bu aklınızda kalır. Hiç unutmazsınız. Mevlana'nın Mesnevisini baştan sona okuyun, inanın hataları yakalayamazsınız. Hep cazip gelir. Allah nefsimizi, hevamızı kendi yolunda kurban edenlerden eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, ey Allah'ın Resulü, biz seni nasıl salat selam getirelim? Sen nefsinde kendini zikrediyorsun ama biz nasıl zikredelim deyince, bizlere salatü selam nasıl getirilmesi gerekirse o öğretilmiş Gülşehir'e. Bizim bunu gündeme getirmemiz gerekir. Yani hakkın öğrenilmediği yerde batıl hemen hemen ortada. Sahabe inancına bakıyorsun, hepsi değiştirilmiş. Kitap inancına bakıyorsun, hepsi değiştirilmiş. Tevhid inancına bakıyorsun, hepsi değiştirilmiş. Allah aşkına, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uçmaktan, bir adımını atınca Medine'ye gitmekten aciz birisi miydi? 3 gün mağarada saklandı, müşrikler peşinde dolandı. 14 günlük çileli yolculuktan sonra Medine'ye hicret etti. Ağaç, susuz, yılan, akrep, çile. Ama bugün şeyh efendiler balık oluyor, köpek oluyor. Balık oluyor, kor oluyor, ateş oluyor, savaş oluyor, savaşa gidiyor, geliyor. Yani öyle şeyler oluyor ki insan ne olduğunu anlayamıyor. Aynı anda 10-15 yerde görülebiliyor. Kalpten geçenleri biliyor. Cennete seni sırat köprüsünde cebine koyarak seni geçirebiliyor. Anlatabildim mi? Yani Peygamber Aleyhisselam bile kalpten geçeni bilmiyorsa, ben de Adem oğullarından bir Adem'im diyorsa, ben de emrolunana, vahyolunana tabi oluyorum diyorsa, insanın düşünmesi gerekiyor. Şimdi gün şehri müstehcen hikayeler doğru olabilir. Katılmış da olabilir. Bunlar çıkarılsın, savunulmasın. Biz zaten mesneviye karşı değiliz ki. Biz batıl olan her şeye karşıyız. Biz mesneviye değil. Batıl olan her şeye karşıyız. Hak olan, doğru olan zaten doğrudur. Şimdi şöyle düşünün, Allah hepimize hayır versin. Hariciler Ali'nin karşısına Allah'ın kitabıyla hükmet ya Ali dediler. Öyle çıktılar. Ali onlara evet doğru söylüyorsunuz. Ama siz bu doğruyla batılı talep ediyorsunuz diyor. Rabbim hakkı anlayanlardan eylesin. Hakkı gösterip de batıl talep edildiğinde hak haklıktan çıkar. Bunu da güzel yakalamak gerekiyor. Biz Mevlana'ya veya Mesnevi'ye karşı olan insanlar değiliz. Biz batıla karşıyız. İsimler gelip geçer ama fikirler devam eder. Onun için doğrunun da yanlışın da ölçüsü Kur'an ve sünnette olur. Bunu güzel yakalamak gerekiyor. Ben mesela yıllarca Mesnevi okudum. Ben oradaki hiç müstehcen, ahlaksızlık şeyleri hiç yakalamadım. Hakikaten yakalamadım. Çünkü öyle bir üslup vardı ki bize öğretilen. Yani şeyh ne derse doğrudur. Siz zahiren bunu anlamazsınız. Batini bunda kim bilir ne hikmetler var denirdi. İnsan kalbine bile kötü şeyler getirmekten çekinirdi. Mesela Mevlana'nın Mesnevisinde işte dövmeci hikayesi anlatılır. İşte Mevlana bir gün adamın birisi dövmeciye gider. Kendine der ki işte bana bir aslan dövmesi yap. Halbuki okuyan insan şöyle düşünebilir. Dövme yapan da yaptırana da Allah lanet etmiyor mu? Ettiriyor değil mi? Ediyor. Ne hikmet ki bu Mevlana burada dövmeyi bahsediyor diyebilir. Bunlar hiç akla gelmiyor. Veyahut Rabbim hepimize merhamet etsin kardeşlerim. Bir gün bir çoban şehre iniyor. Vitrinden ayakkabılara bakıyor. Mesnevi'den pasajlar anlatayım. Aklımda kalanları. Hakikaten ne kadar unuttu dese de insan bir taraflarda nasıl kalıyorsa kalıyor. Derken diyor, çoban diyor vitrine bakarken ayağındaki çarıkla vitrindeki ayakkabı konuşmaya başlıyor. Çarık diyor ki sen de inek derisindensin, ben de inek derisindenim. Nasıl oluyor da diyor ben diyor bir çobanın ayağındayım, sen bir vitrindesin. Vitrindeki diyor ki evet diyor sen de inek derisindensin, ben de inek derisindenim. Ama diyor kesilip biçildin mi, çivi çakıldın mı, boyandın mı, şöyle çileleri çektin mi? İşte diyor sen çekmedin, çok basit kesildin, dikildin, işte sen de basit bir adamın ayağındasın diyor. Güya Mevlana buradan bir şeyler anlatıyor, insanlara bir örnekler veriyor. Bunun gibi birçok şeyler halk arasında cezbeden, insanlara hikayemsi olarak anlatılması gereken şeyler insanların hoşuna gidiyor kardeşlerim. Evet. Halbuki bidat, hurafe, birçok şey hep bu kitaplarda. Onun için Rabbim hayırlısını versin. Rabbim haktan ayırmasın. İşte Mevlana bir gün havuzun kenarında otururken babasının kendisine yazarak emanet ettiği, ona da babasının emanet ettiği bir kitap okuyormuş ve insanlara bundan irşad ediyormuş. Bir adam geliyor, kitabı alıyor, hemen suya sokuyor. Ne yaptın diyor, bütün ilim gitti, hiçbir şey kalmadı. Sudan adam kitabı çıkarıyor, eline veriyor, bir bakıyor ki hiç kağıtlar bile ıslanmamış. Mevlana saygıyla önünde eğiliyor. Bu Şems Tebrizi'ymiş. Kendisinden çok çok daha üstün, onun şeyhiymiş falan falan falan. Ondan sonra ne hikayeler var, ne hikayeler var. Yani insana bunlar hep hoş geliyor. İki tane evliye uçuyorlarmış. Konalım mı demiş, kon ya demiş. Bizim memleketin adı oradan gelmiş mesela yani. Hiç avcılar, avcı hikayelerinde bile yok. Ya iki tane şeyh uçuyordu, attım vuramadım ettim, hiç fıkralara bile girmemiş yani. Adam bir fıkralara girer yani, o da yok yani. Allah haktan ayırmasın kardeşlerim. Rabbim doğruyu görenlerden eylesin. Hakikaten Allah'ı zikreden, Allah'ı uman, ahirete kavuşmayı isteyenlerin en önünde gelenler peygamberlerdir. Hiç peygamberlerden, haşa diyorum, kafayı üşüten, deli gibi haller eden, böyle cezbe haline gelen, kendini yitiren, yitirip de söz söyleyenlerin varlığını duydunuz mu? Vahiy aldıkları halde yok değil mi? Bugün evliya olduğunu söyleyip de işte ya bu cezbe halinde söyledi canım, cezbe halinde söylenenler geçerli değildir tipinde sözler vardır. Bunlar hoş değil. Hepsine de ayetten ya da hadisten bir açıklama getirmişler ve hak olduğunu iddia etmişler. Vesile denmiş, ha bak Allah'a vesile böyle olur. Zikir denmiş, zikir bozulmuş. Kitap denmiş, kitap bozulmuş. Vahiy denmiş, vahiy bozulmuş. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın pak zevcesi Ayşe annemiz, ey Allah'ın Resulü sen Rabbini gördün mü? Ya Ayşe o bir nurdur, nasıl göreyim deyip Şura 51'i okumuş. Allah kimseyle karşılıklı konuşacak değildir. Ya bir perde arkasından ya da bir elçiyle konuşur dediği halde bugün Allah'la görüşmeyen haşa şeyhlik iddia edemez diye çıkan insanlar vardır. Yani tasavvufun hangi meselesini ele alırsanız alın tamamen Şia itikadıdır. Şia'nın revaç bulması, yayılması için gündeme getirilen, hortlatılan bir fırkadır. Ve Şia itikadına da bakın Zerdüştlük diniyle bütünleşen, Budizm'le bütünleşen bir mezheptir. Onlar da ölülerden yardım beklerler. Onlar da ölüleri aracı kılarlar ve şirk, küfür olan her şeyi yaparlar. Bugün tasavvufa da bakın böyledir. Onlar kafa üşütebilmek için her şeyi yaparlar. Değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a mağaraya çekilmesi, şimdi şöyle düşünün, Allah hepimize hayır ihsan etsin. İnsanlarla mücadele ettiğinde, hakkı anlattığında insanlar her zaman karşı gelir. En sevdiğin baban, annen, kardeşin, eşin, çocuğun, akrabalarının seni yalnız bırakır. Peygamber Aleyhisselam'a önce yalnızlık sevdirildi. Burada anlatılmak istenen bu. Bunu anlatabildim mi? Düşünün, insan kendisini bedenen bir şeye hazırlayamazsa karşı karşıya geldiğinde şaşırır kalır. Biz seni öksüz bulup barındırmadık mı? Göğsünden nasibayı çıkarmadık mı diyor. Allah Azze ve Celle Resulünü o dini tamamlayacağı vahye hazırladı kabını. Buradaki mağarada kalması Peygamber Aleyhisselam'a yalnızlığın sevdirilmesidir. Bütün dava adamları hep yalnız kalmıştır. Hakkı gündeme getirdiği müddetçe topluluklarda yalnız bırakılan insanlardır. Doğru mu yanlış mı? İşte inzivadan, Rabbına ibadetten, azlan yetinmeden, sadece zarri ihtiyaçlarını gelip Hatice annemizin yanından alır tekrar mağaraya dönerdi. Bu dönemde geçtikten sonra kendisine Cibril gönderildi ve onun akabinde de vahiy devam etti. Ve hakikaten kavmi Allah Resulü'ne sırt döndü mü? Dayandı mı, dayanmadı mı? Yani her yapılan amelin bu yönlü tezahürünü düşünmek gerekiyor. Ve sadece peygamberin bunu yaptı, biz de böyle yapalım, bunu demek zor. Çünkü hadis usulünde şöyle bir kaide var, yeri geldikçe tabi açıklamak gerekir. Peygamberin sözüyle fiili çakışırsa biz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne muhatabız. Çünkü o fiili kendisine has olabilir. Tabi Allah'ın emriylendir. O peygamberin kendisine has ameli olabilir. Biz sözüne muhatabız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sadece 10 gün Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girmiş ve bunu bize sünnet olarak bırakmıştır. Bize düşen budur. Tasavvuf taifesi ise bu itikafın adını suluk olarak değiştirmiş. Daha sonra Ramazan ayını da buna katarak 40 gün kalma demiş, çile demiş. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescit dışında itikafa girilmez derken onlar biraz daha ileriye gitmiş, kabirlerin altını oymuşlar, kemikler sallanan hücreler yapmışlar, oralarda oturup kafayı yeme yollarına gitmişler. Ve çıldıran, kafayı üşüten o insanlar dışarıya çıkıp birçok saçma sapan sözler söylemişler. İnsanlar da hep onlara inanıp gitmişler. Ama bakın şunu da hesaplamak gerekir kardeşler. Tasavvufun, tarikatların çıktığı, revaç bulduğu ortamlara bakarsak hakikaten nasıl yer ettiği, insanların da buna meylettiğini, neden kolaylıktan buna yönlendiğini anlamak daha kolay olur. Düşünün asr-ı saadetten sonra Allah hepimize merhamet etsin, her türlü fitneden, fucurdan, fesattan, hasetten beri buyursun. Osman radıyallahu anh'ın şehadetinden sonra Ali'nin ve bunun akabinde babadan oğula geçen bir saltanat ve bir ihtiras öyle bir hale gelmiş ki toplumun başına yönetici olarak gönderilenler hep kendi servet, uçkur peşine düşmüşler. Halk artık bocalama yönüne gitmiş. Kadılar, alimler hep yöneticilerin etkisi altında kalmışlar. Onların doğrultusunda hareket etmişler. Onların yaptığı işler doğrultusunda insanlara bir şeyler anlatmışlar. Ve hep halk ezilmiş, kirlenmiş. Nefisler öyle hale gelmiş ki bunalmış. İşte böyle bir ortamda iblis ağını örmüş, sofi kılıklı dediğimiz insanlar çıkmış, keçeler giyen, uzun sakallı, kalın cübbeler giyen, azdan iktifa eden ve ruhbanlık dediğimiz şeylerle uğraşan bazı topluluklar çıkmış, insanlar da hep onlara intisap etmişler kardeşlerim. Ve cehaletin had safhada olduğu, ilim ehlinin görevini yapmadığı ortamlarda çıkmış ve çığ gibi yayılmış. Zaten bir bidatın çıkması, yayılması, çıktığı gibi kalmayıp tamamen aynı bir suya atılan bir taşı düşünün. Önce küçücük bir nokta, sonra dalga dalga yayılır. Bidatlar da böyle. Allah hepimize merhamet etsin. Ashab-ı Suffa'ya baktığımızda onlar Allah yolunu her şeylerini bırakıp gelen insanlardı. Mescid-i Nebevi'nin yanında 4 duvar yapılmış. Burada kalırlardı. Oradaki ashab ihtiyaçlarının fazlasını götürüp onlara vermeye çalışırlardı. Onlar azdan yetinen, Allah'a teslim olan, Rabbine teslim olan insanlardı. Rabbim onlardaki anlayışı, teslimiyeti bizlere de versin. Tüm zamanlarını ilim ve hikmet için ayırmamışlardı. Allah'a hicret etmişlerdi. Resulüne hicret etmişlerdi. Yerleri, yurtları, eşleri, malları yoktu. Geçici olarak orada ikamet ediyorlardı Gülşehir'e. Geçici olarak. Sahabeler hep oradaki hurma bahçelerine küçük torbalar asar. Kendilerinden artan neyse o torbalara koyarlardı. Onlar da gelip oradan ihtiyaçlarını alır. Geri yanına bırakır. Başka ihtiyaç sahipleri alırdı. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her sabah namazına kalktığında önce onların yanına uğrar. Uyuyanın uyanmayacağı, uyanığın duyacağı şekilde onlara selam verir. Tabi bunlar devamlı mescitteydi. Hatta bir gün gidiyor, üstlerinde giyecek doğru dürüst elbiseleri yok. Çoğunun avret mahalleri gözüküyor. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, öyle bir zaman gelecek ki diyor, sizin diyor sabah namazında ayrı bir giysi, öğlen namazınızda ayrı bir giysi, akşam namazında ayrı bir giysi ile kılacağınız namaz mı hayırlı, yoksa şu halinizde kıldığınız namaz mı diyor. Onlar diyor ki tabi ya Allah'ın Resulü diyor. Sabahta, öğlende, akşamda, o vakitlerde ayrı ayrı elbiselerle kıldığımız namaz elbette daha hayırlı, daha hoş diyor. Aleyhissalatü vesselam aksine diyor, aksine. Sizin bu halde kılmış olduğunuz namaz o namazlardan daha hayırlı diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Onların hali ihtiyaç içinde oldukları için onlara ashab-ı suffa denilmiştir. Yoksa sofi sabahtan akşama kadar ruhbanlar gibi Allah'ı zikreden bir arada halka kurup halay çeker gibi sesli sesli zikreden insanlar değiller. Elbette onlardan ilim ehli de çıkmış, hafızlar da çıkmış. Kabiliyeti neticesinde birçok şeyler gündeme gelmiştir. Allah onlardan razı olsun. Ama masaya yatırıldığında önce İslam öğrenilmeli. İslam masaya yatırılmamalı, küfür masaya yatırılmalıdır. Mesela İbrahim Aleyhisselam'da sizin için çok güzel örnekler vardır diyor. İbrahim Aleyhisselam'la Nemrut'un bir kıssası var. Hatırladınız mı? Ben öldürür diriltirim dediğinde İbrahim Aleyhisselam hiçbir zaman sen neden haksız yere bir cana kıyıyorsun demiyor. Benim Rabbim güneşi şuradan getirir. Sen de şuradan getirsene diyerek İslam'ı masaya değil küfrü masaya yatırıyor. Allah doğruları öğrenmeyi, doğrularla yaşamayı bizlere nasip etsin. Küfrü, fıskı, isyanı bizlerden Rabbim tiksindirsin. Doğrunun tespiti vakalara göre değil hakka göredir. Ashab-ı Suffa dünyadan kendilerini çekmediler. İmtihanları öyleydi Gülşehir'e. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın verdiği nimetlerin insanın üzerinde görülmesini ister. Sözü vardır. Mesela ashabın ben elbisenin güzelini severim, iyisini severim, en güzel ayakkabıları giyerim, en güzel kokuları sürünürüm dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah cemildir, cemili sever, güzeldir, güzeli sever. Kuluna bir nimet verdiğinde onun üzerinde görmeyi ister. Kibir haktan geleni kabullenmemektir diyor. Allah bizim dünyadan uzaklaşmamızı değil. Aksine ahiret tarlam yağdır. Buradaki yaptığınız, ektiğiniz, biçtiğiniz şeylerden burada rahat edeceksiniz veya hesaba çekileceksiniz diyor. Bunu güzel yakalamak gerekiyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden yedirsin içirsin diyor. Öyle mi? Gülşehir'e. Ben diyor kadınlarla da evlenirim diyor. Tasavvufta kadınlardan uzak durma vardır. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mehmet hoş geldin. Yani hangi meseleyi ele alırsanız alın, hep İslam'ın zıttına bir hareket vardır. Hep İslam'ın zıttına. Ben diyor oruç da tutarım, bırakırım da diyor. Gece namaz da kılarım, uyurum da diyor. Amin, ecmai. Burada buna dikkat etmek gerekiyor. Mesela tasavvuf taifesinde bakın, kadınlara yazı yazmayı öğretmeyin, ilim öğretmeyin diyor. Hatta çok ağır ifadeler var ki ben bunları söylemekten bile haya ederim. Öyle hadislerde uydurmuşlardır ki, bugün biz belki de İslam'ın ilmini 100 olarak kabul edin, %30'unu bayanlardan, kadınlardan öğreniriz. Allah onlardan razı olsun. Onların aklından öğreniriz. Nasıl sen kadınlara öğretemezsin? Çocuğu yetiştiren bir ana değil mi? Ana eğer cahil bırakılırsa, ona ilim verilmezse, ondan gelen nesil deccal olmaz mı? Bunların güzel yakalanması lazım. Onun dışında bugün tasavvuf taifesi veya tarikattakilere baktığımızda tam bir saltanat kurmuşlar. değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a inen ayetlere baktığımızda hepsinin sebebi vurulduğu var. Yanından kovma derken o farklı bir ifade. Rabbim hepimize hayır ihsan etsin. Şöyle düşünün. Biz şeytan anıldığında ne deriz? Şeytan kahrolsun. Ona lanet olsun deriz. Doğru mu? Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şeytan kahrolsun deme diyor. Böyle derse o kendisini bir şey sanır, şişmeye başlar. Öyle ki koskocaman bir ev gibi olur ve kendine güvenir. Ama Bismillah deyin, enuzu çekin. Çünkü o bunun karşısında susar, bir sinek gibi oluverir diyor. Bilmem anlatabildim mi? Allah'a sığının diyor. Varaka bin Nefel sabah akşam Allah'ı zikreden birisiydi, ama birisiydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip dinini öğrenmek için birkaç soru sorduğunda Aleyhisselatü Vesselam o zaman meşguldü. Orada Mekke'nin önde gelen, kabul edilen, hatta astronomi gibi bazı şeylerden haberdar olan Velime bin Mugire miydi yanlış hatırlamıyorsam, ona İslam'ı telkin ediyordu. Ama gelip de bir şeyler sorunca yüzünü astı, ondan yüz çevirdi. Allah Azze ve Celle ama geldi de kaşını çattı, yüz çevirdi diyor. Şimdi seviyeli kardeş inşallah Ebu Ekrem. Allah hepimize mağfiret etsin. Burada bize bir ölçü var. Sen diyor hidayete susuyanı anlat. Sen hidayete susuyanı anlat. Sen hidayete susamayanı anlatırsan o ne yapar? Bu benimle güçlenmek istiyor. Bunun bana ihtiyacı var. Benim ona ihtiyacım yok gider diyor. Anlatabildim mi? Burada davette bir ölçüyü öğretiyor Allah Azze ve Celle. Şunu da anlamak gerekir kardeşler. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Resulüne binaen indirmiş olduğu birçok ayet vardır. Haşa, belki bize o hata gibi gelebilir. Haşa, o bize hata gelebilir. Ama Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu bu ayetler bizlere davette, eğitimde, öğrenmede, yaşamada tamamen ölçüdür. Çünkü din tamamlanıyor. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşlarda 3 veya 4 vakada, aleyküm selam ve rahmetullah, hoş geldiniz, namazları kılamadığı ve amin ecmain size de inşallah, gece kâmet getirip ezan okutturup Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peşi peşine kıldırdığı var. Hatırladınız mı? Ama ayeti kerime iniyor. Savaş anında bile namazı terk etme. Ordunu ikiye böl, bir kısmına kıldırdığında onlar geri geri gitsin, öbürleri gelsin. Yani inen hükümler hep peyderpey bir sebebe binaen inmiş. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi biz bunu diyor bir daha atabilirdik, bir melekten de indirebilirdik, bütün olarak da indirebilirdik diyor. Ama buna rağmen yine inkar ederlerdi diyor. Onun için Kur'an'ın uzun meselesine baktığımızda hep bir sebebe binaen, bir vakaya binaen inmesi vahyin rahatça anlaşılmasına, yaşanmasına sebep olmuştur. Onun için ehli sünnetin itikadı hüda beyan olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman etmezseniz sizi olduğunuz yerde bırakırız. Orası ne kötü dönüş yeridir diyor. Yani hüda Kur'an'dır. Beyan sünnettir. O müminler de sahabedir. Ehli sünnetin akidesi budur. Kur'an sünnetten beyan edilir. Sahabenin yaşantısı hayata geçirilir. Böyle anlaşılır. Buna uymayan hüda nasıl beyan edilmişse o beyanı alıp sahabe gibi bir insan alıp hayatına geçirmemişse onun gideceği yer cehennemdir. Bizim itikadımız budur. Rabbim hayırdan ayırmasın. Muhakkak ki Allah'ın zikri vardır. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece şöyle 24 saatini bir ele alıp bir okusa, kalkması duayla, yatması yine duayla, hep Allah'ın zikriyle. Allah'ı zikretmediği bir hal olsa, ki Ebu Davud'un naklettiği bir ifadede, benim de muhakkak kalbim perdelenir ve muhakkak günde ben de en az 100 kere Rabbimden tövbe istiğfar dilerim diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam perdelenmeyi, gafil olmayı en ufak haşa hemen tövbe istiğfarla giderme yoluna gittiğini görüyoruz. Rabbim bunu yakalayanlardan eylesin. Eğer Allah'ı zikir yapılması gerekiyorsa Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı zikir bizim için yeterlidir. Hiçbir zaman bir insanın peygamber soyundan olması onu soylu asaletli yapmaz. Kimse kimseden üstün değildir. Asıl örtü, asıl giysi takva giysisidir. Allah hepimizi takvalı kılsın. Hak yolundan ayırmasın. Önemli olan ölçü budur. Benim peygamber soyu olması, şerif olması, seyit olması bir yerde önemli değildir. Hatta Ferit Aydın var. Allah kendisine hidayet etsin. Doğruyu daha güzel görmesine sebep olsun. Hayatını hiç okudunuz mu bilmiyorum. Kendisi Nakşi Şeyhi. Dönüp tasavvufa tam bir reddiye vermiş böyle. Nakşileri reddiye diye bir kitabı var. Kardeşler, kendisi rahatsızlanıyor. Yaşıyor bu adam hala. Rabıta diye kitabı var, evet. Yaşıyor bu adam da İstanbul'da şu an. Kendisi ameliyat masasına yattığında aynen bakın ifadeleri şöyle bu adamın. Ey diyor tasavvufçu şeyhler diyor, kendilerini ilah görenler diyor. Gelin de diyor ne kadar aciz bir varlık olduğunuzu görün diyor. Ve anlatıyor, devam ediyor. Kardeşler, Allah hepimize mağfiret etsin. Bir şeyhin çocuğu öyle yetişiyor ki öyle ortamlarda ki artık kendisini haşa, haşa diyorum, Allah'ın oğlu olarak görmeye başlıyor. Yani Allah'ın yardımı olan, her şeyi yapabilen, yani öyle görüyor. Hatta öyle tarikatlar vardır ki, aleykümselam ve rahmetullah, hoş geldiniz. Ki ben de 10-12 sene tasavvufta kaldığım için çok rahat analiz edebiliyorum. Şeyhlerin kadınları bir iğne, bir iplik nedir bilmezler. Bilmezler. Neden? İnsanlar onlara hizmet etmeyi bir şey görürler artık. Nasıl diyeyim? Onlara eğer yardım edersek, onlara iyilik yaparsak şöyle olur, böyle olur diye öyle hale gelmiş ki kendilerini hep yüksek görürler. İşte Ferit Aydın daha önce bir şeyhken hastalanıp ameliyat masasına yatınca ne kadar aciz ve Allah'a muhtaç olduğunuzu gelin görün diyor. Rabbim hayırdan ayırmasın. Ve daha sonra adam hidayet buluyor. Ve tasavvufa tam bir reddiye vermiş. Allah hidayetini artırsın. Güzel bir kitap. Okunması gereken bir kitap. Bu tip şeyler var. Yani her inancı bozmuşlar. Şöyle düşünün kardeşlerim, cehaletin olduğu yerde hemen şeytan yanı başımızda. Nefsimize, gönlümüze hoş gelen her şeyi biz doğru olarak bakıyoruz. Hangimiz Allah'a yaklaşmaktan uzak durmak ister ki? Hangimiz duasının reddolunmasından hoşlanır ki? Hangimiz Allah dostu diye gözüken bir insandan uzak kalmayı ister ki kardeşlerim? Hepimizde bu duygular var. Ya ben günahkarım. Ben Allah'a gereği gibi zikredemiyorum. İşte bunlar seçkin insanlar. Bunlar Allah dostları. Ben bunların yanına gidersem, işte bunların yüzü suyu hürmetine bir şey istersem, bir de hikayelerle, şunlarla, bunlarla insan büyürse ne oluyor? Artık kendi günahını görüyor. Onları günahsız, masum, günah işlemeyen, bu tip insanlar gördüğü için insanlar gidiyor onlara. Hatta kadınların bile onların yanına gittiğinde sakınmadıklarını görüyorsunuz. Birçok pis olayların olduğunu, birçok iğrenç şeylerin olduklarına şahit oluyoruz bu insanların. İşte kadınların aralarına girip oturmaları, onların işte artık neyse girmek istemiyorum, birçok pislik şeyleri var. Neler neler. Hatta daha da ileriye giderek Peygamber Aleyhisselam'ın resmini taşıyan tarikatlar var ceplerinde. Eskiden benim çocukluğumda şeyler vardı, sirk vardı. Bilmiyorum sizler biliyor musunuz? Ben gerçi yaşlı değilim ama 43-44 yaşında. Böyle büyük bir çadır kurarlardı. İşte yılanlar gelirdi, aslanlar, işte kaplanlar, maymunlar, filler falan gelirdi. Bu arada da bazı insanlar gelirdi. Böyle simsiyah kadın resmi, işte erkek resmi, zenci. İşte derlerdi, herkes o zaman kaç kuruştu hatırlamıyorum, satarlardı. 70'e kadar buna bak, resme, duvara bak, beyaz bir duvara, ne göreceksin? Tabi 70'e kadar simsiyah bir şeye bakıp da duvara baktığında hala görüyormuş gibi hissederdin. Yani insanları efsunluyorlar. Hipnoz ediyorlardı. Aynı tasavvufta da adamlara diyorlar ki işte sen 100 defa şunu çek, 100 defa bunu çek, 100 defa şunu çek, kafana bir çarşaf geçir, gözünü yum, ölüm rabıtası yap, iki kaşının arasında işte şeyhini gör, şunu gör, bunu gör. Adam böyle yap, bakıyorsun uçuşa geçiyor. Akıl kalmıyor, bir şey kalmıyor. Bir de şeytanın gösterdiği rüyayı düşünün. İnsanı ifsad ettiğini, basit bir mesele değil. Rüyalar da çok önemli. Adamın bir de uçtuğunu, kaçtığını düşünün. Bir de adamın böyle yemek yiyip uykusuzca yattığını, deryalarda yüzdüğünü görün. Adam halbuki susamıştır. Canı su istiyor. Ciğeri yandıkça rüyasında da tabii deryalarda coştuğunu görür. Adam hiç susuzluğu aklına gelmez ki. Yani onun için maalesef haydut öyle. Hayırlısı inşallah. Onun için meseleyi hakka, şimdi Gülşehir'i mesela Allah hepimize mağfiret etsin. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını nasıl anlatırlar biliyor musun tasavvuf taifesi? Hiç duydunuz mu kardeşlerim? Aslında anlatmak istemiyorum. Bazı yerleri sansürlü geçeyim. Tasavvuf da nasıl gündeme getirirler biliyor musunuz? Yusuf işte ona meyleder. Bütün elbisesini çıkarır. Kadının da elbisesini çıkarır. Kendisine tam yanaştığında oradan İsrafil gelir. Sen nasıl sana Allah Resulluk verdiği halde harama meyledersin der. Yusuf utanır, sıkılır falan diye gider. Alçaklar böyle anlatırlar biliyor musunuz? Hiç böyle bir ifadeyi Kur'an'da, sünnette duydunuz mu? Daha çok ağır, iğrenç sözler var da girmek istemiyorum. Yani insanın ahlakı bile izin vermiyor ama bunlar hiç utanmadan bu kıssalara girerler. Yani öyle bir mesela bu Kara Davut, ondan sonra altı parmak peygamberin hayatını anlatan. Buralarda çok şeyler var. Şimdi Peygamber Aleyhisselam günah işlemekten korunmuş mudur? Tabii korunmuştur Gülşehir'e. Ama neredeyse meyledecektin. Allah sana rahmet etsin. Eğer biz böyle demez yapmasaydık neredeyse helak olacaktın gibi gelen bazı şeyler olmasına rağmen Allah Azze ve Celle Resulünü eğitmiş ve sebebe binaen vahyi indirmiştir. Allah bunu anlayanlardan eylesin. Bu inen bir vahidir. Peygamberlerin sıfatları vardır. Bunlardan birisi de ismet sıfatıdır. Onlar günah işlemezler, dürüsttürler. Bunları gündeme getirerek mesela bir Şia taifesini düşünün. Şia'nın emirleri, imamları masumdur, günah işlemezler Kendilerine göre bir şey getirirler. Ve kainattaki her şey, taş, ağaç dahi onlara secde etme mecburiyetindedir deyip ifsad etmişlerdir. Yani tam meseleyi başından alarak işlenmesi, ona göre masaya yatırılması doğrunun anlaşılmasına sebep olur Gülşehir'e. Allah önce hakkı anlamayı, hakla bakmayı hepimize nasip etsin. Yoksa gönül insanı birçok şeye götürür. İşte dedim ya, gönül insanı birçok şeye götürür. Ayetlerde sebebi nuzul, hadislerde ise sebebi vurut çok önemlidir. Yani esbab-ı nuzul, esbab-ı vurut derler. Hiç duydunuz mu? Sebebi nuzul ayetin bilinirse insanlarda bir müşkülat, bir ihtilaf olmaz. Hadiste de söylenme sebebi anlaşılırsa o zaman hiç kimse kendine göre batıl bir istinbat çıkarmaz. Allah bunu anlamayı nasip etsin. Tabi peygamberlerden imamlar, onlar üstündür. Bir kademe değil, kaç gömlek üstündür. Cibril bile yolmuş haşırmış. Ali'ye gideceğine Muhammed'e gitti derler. Kadir-i Hum rivayetlerini okursanız birçok saçma sapan şeyler var. Zaten bütün tasavvuf taifesinin temeli Şia'dır kardeşlerim. Tasavvufçuluğun, nurculuğun tamamen kaynağı Şia'dır. Şia itikadını teker teker ele alıp da çöpe attığın zaman aslında üç taifenin hepsi gider. Hepsi çöpe gider. Rabbim hakkıyla anlamayı nasip etsin. Rabbim hepimize hakkıyla istiğfar etmeyi nasip etsin. Çünkü bizleri yaratan O. Biz O'nun kuluyuz. Gücümüz nispetinde ahdine, vaadine bağlı kalıyoruz. Allah verdiği nimetleri bağışlanmasını dileyenlerden eylesin. Rabbim hepimizi bağışlasın. Çünkü Allah'tan başka günahları bağışlayan kimse yok kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullah. Size tavsiye, Allah'ın kitabını okuyun Gülşehir'e. En az 50 kere okumanızı tavsiye ederim. 51. de ilk defa okuyormuş gibi tekrar başlayın. Eğer sağ kalırsak, siz de bitirdiğinizde tekrar bir daha konuşalım. Ben size Allah'ın kitabını tavsiye ederim. Haydut, sözünüzü anlamadım. Angalalı, hoş geldin. Eğer Allah'ın kitabı hakkıyla okunursa, hakkıyla anlaşılmaya çalışılırsa çok şey değişir. Çok şey değişir. Amin. İcmai. Allah razı olsun. Elhamdülillah. İnşallah. Ben önce Kur'an okunması gereğinde. Kur'an okunmayınca ne peygamber anlaşılır ne sahabe anlaşılır. Önce Kur'an. O bırakılan ağır emanetin güzelce okunması insana her zaman hayır getirir. Selametle abim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Şimdi her kesimin kendine göre alime vardır Haydut. Senin alim gördüğün zalim olabilir. İfsad edici olarak gördüğünde belki de alim olabilir. Bir gün adam damda yatarken oğlum demiş, yok İbn-i Musab, önce Kur'an. Ben böyle diyorum, sen de tefsirde. Aleyküm selam ve rahmetullah, hoş geldiniz. Sen de öyle de. Benim tavsiyem bu. Damda yatarken oğlum ay ne kadar güzel demiş. Çocuk demiş ki evet babacığım demiş. Şu da güzel, bu da güzel. Oğlum ay bir tane. Çocuk dermiş ay iki tane. Adam düşünmüş, düşünmüş. Oğlum demiş şu gözünü kapat da bir gözünü şunla bir bak. Çocuk bakmış, aa baba ay ne kadar güzel. Hem de bir tane. Tabi oğlum ay bir tane demiş. Öbür gözünü kapat bak bakayım. Çocuk bakmış, baba ay iki tane. E tabi oğlum ay iki tane. Sen şaşı bakarsan iki görürsün demiş. Onun için Hakk'a bakışta şaşılık söz konusu oldu mu maalesef taklit, bağnazlık, cehalet bunlar insanın ayağını kaydırıyor. Düşünün mesela demin verdiğim örneklerden bir tanesi Fethullah Gülen Hoca Efendi Eskişehir'de bir camide kürsüye geliyor. Ben diyor peygamberi aranızda yürüdüğünü görüyorum diyor. Kasetten sesi bende sabit kardeşler. Kasetten sesi sabit yani kendi orijinal sesi ekmek değil. Ben diyor enselerinize diyor değdiğini görüyorum diyor. Sağında diyor Muhittin İbnül Arabi, solunda Mevlana Celaleddin Rumi sayıyor böyle. Bana diyor iki kitap verdi diyor. Birinde cennetlikler, birinde cehennemlikler. Bu garibanın adı yok diyor. Yok diyor. Böyle ağlıyor. Herkes hüngür hüngür ağlıyor. Mendiller, sümükler birbirine karışıyor. Şimdi bunu dinleyen bir adam. Peygamberi görmüş. Allah, bu adam her şeyi biliyor. Cennetlik mi cehennemlik mi? Ulan ben buna bir sorayım der. Benim de adım var mı? Sonra aynı şahsın bakıyorsun. Küçük Dünyam diye bir kitap yazmış. Hacca gittim diyor. Kabe'yi tavaf ediyordum diyor. Birden melekül alemi açıldı diyor. Ta arşa kadar her şeyi gördüm diyor. Hamza'yı gördüm diyor. Koluma bir girdi. Her şeyi müşahede ettim diyor. Devam edip gidiyor adam. Yani bakıyorsun adam her şeyi görüyor, biliyor. Meleklerle konuşuyor. Yani anlatabildim mi? Onun için Rabbim Hak'tan ayırmasın. Onun dışında adam alıyor mikrofonu eline. Ben önce meal diyorum Gülşehir'e. Önce meal. Önce meal okumanı tavsiye ederim. Tefsire daha var. Doğru söyleyeyim. Hangi İbn-i Kesir'le tabeli ama tefsirden bile okuyacağım meal. Önce bir meal okuyun inşallah. Sonra. Çünkü insan önce okuma tahammülünü göstermediği zaman tefsirde tahammül edemez. Bunu diyeyim. Bilmiyorum anlatabildim mi? Ali Abbas 27 elini indirebilirsin. Bu odada sadece selam verme ve alma hakkına sahipsin. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muharrem hoş geldin. Böyle Rabbim hayırdan ayırmasın. Mesela bir gün sünnet sempozyumu diye bir sempozyum düzenlemişler. Diyanetin gittik. Profları getirmişler. Proflar konuşuyorlar. Sait Şimşek. Yok Ali Abbas bu odada konuşamayacak. Çünkü onun banını da açtım. Herkesinkini açtığım gibi. Ama sadece dinlemesi için. Konuşması, ifsad etmesi, insanların kalbine şüphe vermesi için değil. Ali Abbas arkadaşımız Ramazan ayında bile elle istimba yapma, boşalmanın orucu bozmadığını savunan arkadaşlardan bir tanesi. Banlayıp atmama sebeplerden bir tanesi de bu arkadaşın. Evet. Söyleyeyim de neden yani konuşma hakkı yok? Bilesiniz beni yanlış anlamayın diye. Evet. Yanlışsa yanlışlığımı söylesin. Ramazan ayında bile beni kızdırdıydı yani. Dinleyebilir. dinleyebilir. Ama bu tip arkadaşların ben konuşmasının kendi nefsime ve sizlere hayır getirmeyeceği umudundayım. Bilmiyorum. İnşallah beni anlayışla karşılamışsın. Duyuyorsunuz değil mi? Ben de arkadaşa tabi delilini vereceğim demiştim. Meseleyi anlaması için bir soru sormuştum. Evli misiniz diye. Evli miydin Ali Abbas? Tabi. Konuşup da onunla yatıp kalkacağına Ebu Ekrem, dinlememek, Allah'a zikretmek, kulakları tıkamak belki çok çok daha hayırlı. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün merkebinde giderken İbn Ömer de terkisinde çoban birinin kaval çaldığını duyuyor. Çobanın kavalını kes, kaval çalma diyebilir mi? Derdi değil mi? Ama önce kulaklarını tıkıyor, kaval sesini duymuyor ve merkebi çoban üzerine sürüyor. Tabi merkep üzerine sürülünce çoban kavalı bırakmak zorunda kalıyor ve akabinde ben iki bet sesten harp edilmek için gönderildim. Birisi ölülerin arkasından yaka paça yırtarak ağıt yakma, birisi de çalgı sesi diyor. Demek ki bazı şeyleri hiç duymamak gerekiyor. Hiç duymamak gerekiyor. Ben burada Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı bu hareketi alırım. Mesela düşünün, kadınlar çıkıp ezan okuyor mu? Ezan okuyor mu? Halbuki kadınlar ezan okuyamaz diye bir şey duyamazsınız. Ama İslam'ın örfüdür. İslam'ın adabıdır bu. Erkeklerin bulunduğu bir yerde kadın ezan okuyup kâmet getiremez. Getiremez. Çünkü İslam'da bu olmamıştır. Ali Abbas ustadır. Her zaman gelebilirsin. Bundan sonra banlamayacağım zaten. Sadece aşırı ikiden olursa sadece yazı yazma cezası vereceğim. Gelip dinleyip gidebilir. İnşallah hayır olur. Allah hayırdan ayırmasın. Rabbim doğruyu görenlerden eylesin. Kur'an'ı, sünneti güzelce anlayanlardan eylesin. Sümeyye hakikaten güzel okuyor. Ben onun Kur'an okumasını seviyorum ama çocuk o. Tabi namazda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir işi için bir yere gidiyor. Geldiğinde ise Ebu Bekir imamlık yapıyor. Ebu Bekir namazda ne olursa olsun dönmeyen birisi. Sahabe ellerini kaldırıyor, bir şeyler yapıyor. Ebu Bekir Aleyhisselatü Vesselam hizasına gelene kadar görmüyor. Gelince geri çekilmek istiyor. Aleyhisselatü Vesselam işaret ediyor, yerinde dur diye. Ve namazın akabinde ashaba ne oluyor ki diyor, siz atların kuyruğu gibi ellerinizi kaldırıyor, işaret ediyorsunuz. Namazda eğer imama bir şey hatırlatmak istiyorsanız Subhanallah deyin. Kadınlarsa ellerini böyle sağ elini sol eline vurarak el çırpsın diyor. Kurayba yayınlarından kadınlar alakalı bir kitap çıkmış. Tercüman da Beşir Eryarsoy hocanın. Kadınlar el çırpar meselesini nasıl tercüme etmişler biliyor musunuz? Der diyor. Islık çalarak diyor, imam uyarır diyor. Ulan vicdansız, hiç mi tercüme ederken doğru dürüst okumadın? Adam cümleye bir bakar. Hiç kadın namazda ıslık çalar mı lan? Ha? Hiç çalar mı? Hadi o öyle tercüme etti. Hiç mi dizen? Dinle imamla alakası yok. Ha? İnsan en azından bir dizerken yakalaması gerekir ya. Böyle der diyor. Düşünebiliyor musun? Hem de kadının sesinin haramlığı babında anlatılıyor bu. La ilahe illallah. Hayırlısı inşallah. Ben Şükrü'den hoşlanmıyorum Mehmet. Şükrü'nün kim olduğunu çok iyi biliyorum. Erkam 7 diye girer buralara da, Paltağa da. Ve bu orduya girmesinin de hayır kazandırmadığını, iftiracı, yalancı, alçak birisi olduğunu söyleyebilirim. Tamam mı Mehmet? Senin arkadaşın olabilir. Senin yakalayamadığını ben yakalamış olabilirim. Yoksa bu orduya gavuru da giriyor, Müslüman da giriyor, herkes girebilir. Kimsenin tek elinde değildir. Ama fitneci, yalancı, dedikoducu, iftiracı birinin böyle bir yerde yeri yok. Hele hele değişikliklerle gelip insanları ifsad etme hakkına sahip değil. Erkam 7 de bunlardan birisidir. Tamam? Benim için özelliği yok. Önemli değil. Yok estağfurullah. Hiç önemli değil. Benim yeminli çok düşmanım var. Bana ben çıkarmadım Gülşehir'i. Ama bizde helal olan, temiz olan, güzel olan her şey yenir. Ama insanlar kendilerine göre Allah'a yaklaşmakta birçok metotlar uygulamışlar. Aynen hadis 29'da mıydı yanlış hatırlamıyorsam. Rabbim hayırdan ayırmasın. Onlar kendilerine ruhbanlığı istiyorlar. Ruhbanlığı Allah onlara farz kılmadığı halde Allah onlara farz kıldığında yine yapmayıp fasıklar oluyor. Sizler geçmişe diyor karışı karışına, arşına arşına uyacaksınız diyor. Mesela Yahudi Hristiyanlara baktığımızda rahipler, rahibeler var. Birbirlerine evlenmeyi haram kılmışlardır. Erkeğe rahip, kadınlara rahibe. Kendilerini bir manastıra kapatmışlar. Ve riyazet halinde yaşarlar. Tasavvufta da aynı esaslar vardır. Ama bakın en çok pislik bunlardan çıkıyor. Lezbiyenlik olsun, homoseksüellik olsun. Asırlar boyunca yazılan kitaplara, eserlere bakın, destanlar olmuş bunların yaptığı pisliklere. Aynı şekilde tasavvufta da böyle pislikler var. Açın Mevlana'nın Mesnevisini, anlatılan pisliklere bakın. Haşa, af buyurun. İşte diyor bir oğlancı diyor bir oğlanı düzerken belindeki hançeri görmüş. Sen bundan ne yapacaksın? Bana zarar veren olursa karnını deşeceğim. İyi ki ben sana diyor zarar vermiyorum diyor. Bu kadar pisliği bir Mevla'nın Mesnevisinde bulabilirsiniz yani. Yani benim ahlakım hayal bile müsaade etmiyor. Aynen bir Hristiyanlıktaki pislik neyse tasavvuftaki pislikleri çok rahat bulabilirsiniz. Aa neler neler. Allah hakkı anlatmayı, hakta uğraşmayı nasip etsin kardeşlerim. Hakikaten insanın kalbini karartıyor. Gönlünü bozuyor yani bu şeyler. Yani insan bunları aktarırken bile çekiniyor. Acaba bu kelimeleri söyleyince ya insanlar nasıl anlayacak diyor. Hakikaten çekiniyor. Ama orada okuyunca mesela İmam Rabbani'nin mektubatını okuyunca ne diyor? Mümin kafir olmadıkça, anasıyla zina etmedikçe, din kardeşini öldürmedikçe, Allah'ın dinine sövmedikçe mümini kamil olamaz diyor. Ondan sonra başlıyor bundaki hikmetleri anlatmaya. Böyle şeyler olur mu kardeşler ya? Yani böyle şeyler olur mu? Hatta bir televizyon programında Ramazan Kaya'ydı zannedersem profesör doktor. Bunları savunuyordu. Kelamcı bir profesör çıkarmış. Tabii bunu İmam Rabbani'nin 445. mektubunda okuyabilirsiniz bunu. Daha neler var da ahlakım izin vermiyor. Yani gündeme getirmek istemiyorum. Bir gün Ramazan Kaya diye bir profesör var. Tamamen tasavvufu savunan, Mevlana'nın Mesnevisini, İmam-ı Rabbani'nin Mektubatını. Bu ifadeyi kelamcı profesörlerden birisi gündeme getirdi. Gündeme getirince Ramazan Kaya dedi ki bunda ibret vardır dedi. Sizin anlamadığınız haller vardır dedi. O kelamcı profesör de ona öyle bir cümle kullandı ki hemen reklam arası verdiler. Yani yarım saat reklamlar bitmedi. Anlatabildim mi? O özellikten 445. mektupta öyle bir misal verdi ki adama, yani zahiren yarım saat reklam bitmedi, ondan sonra oldu bittiye getirdiler, şey yaptılar, programı kapattılar. Yani böyle. Ve bunun neresinde yani hikmet var? Tabii ki şunu unutmamak gerekir ki kardeşlerim, bizlere bırakılan iki ağır emanet var. Kur'an ve sünnet. Kevser havuzuna kadar bunlar birbirinden ayrılmayacak. Ve Allah diyor Azze ve Celle, bu zikri ben indirdim, ben koruyacağım diyor. Demek ki iblis bunun dışında her şeyi bize süslü gösterecek. Her şey bize güzel, hoş gelecek. Ama ne zaman vahye yönlensek bunu sen anlamazsın. Bunun birçok manası var. Şu kadar ilmi tahsil etmen lazım. İşte bunu anlatman için şöyle şöyle olman lazım. Buna abdestsiz dokunamazsın. Bunu şöyle edemezsin. Ölüyü okursun. Bu sana bir hayat nizamı olmaz. Anayasalar, baba yasalar varken Kur'an anayasa, baba yasa olmaz. Falan falan falan diyerek ne yapacak? Şeytan bunu ifsad edecek. Kur'an'dan hep uzaklaştıracak. Onun için Allah hakkıyla Kur'an'ı, sünneti anlayanlardan eylesin. Şeytanın verdiği her türlü vesveseden bizleri uzak kılsın. Birilerinin şöyle sündürüp birilerinin böyle sündürenlerden eylemesin. Yanlış hatırlamıyorsam Araf suresinin kaçıncı ayetiydi? Cahillerden yüz çevir, af yolunu tut ve Araf suresinde gelen bir ayet. Allah yine ayetinde sana sataşanlar olursa selam de geç diyor. Buradaki selamın içi doldurulur kardeşim. Selam deyip geçmek gerekiyor bazı şeylerde, ama bir görünen münkerde ise evet tabi yazmamak gerekiyor kardeşler. Biz hakkı gündeme getirelim, hakkı anlatalım. Tabi hakkı anlatalım. Maalesef insanın ailesiyle, kızıyla, geliniyle oturup okuyamayacağı ifadeler var, ama Kur'an'ı her ortamda, her şekilde insan okur. Tabii, her ortamda. Şimdi Gülşehir'i ne kadar okudunuz İmam-ı Rabbani'yi bilmiyorum. Şüphesiz ki bu din bir ilimdir. Öyleyse kimden aldığınıza dikkat edin diyor Müslüm'ün mukaddimesinde. Evet, 199'da. Affı tut, iyiliği emret, cahillerden uzak dur. Allah razı olsun. Evet, 199. İmam-ı Rabbani ise tarihte nekiri olan, bilinmeyen birisi. Güya Hindistan'da doğmuş, Mekke'ye ilim etmek için gelmiş, Medine'ye ve birçok insana yazdığı mektuplarla bilinen, nispet edilen birisi. Aleyküm selam ve rahmetullahi, selametle, ben de kaçacağım Fevzi. Nispet edilen birisi. İlla ayetti, hadisti veya ilahi bir kimlik şey yapmaya gerek yok. Aynen Risale-i Nur gibi. Mesela Risale-i Nur'u ben okumasam, İmam-ı Rabbani'nin mektubatını okumasam, Mevlana Celaleddin Errumi'nin Mesnevisini okumasam, ben neyi kaybederim? Ne kaybım olur dinde? Allah'ın kitabını okusam, Resulullah'ın sünnetini okusam, var İbn-i Musab. Bendeki müsaade var. bu verdiğim rakamlarda yanılmam mümkün değil. Ben sana yazıları çıkarıveririm. Allah'ın kitabını okusam, Resulullah'ın sünnetini okusam ne kaybederim? Hakka giderim değil mi? Ama onları okumasam hiçbir şey kaybetmem. Aksine kazanırım. Değil. Mektuplar değişmiş değil İbn-i Musab. Şöyle, yeni tercümelerde, yeni şeylerde ifadeleri kaldırdıkları gibi ifadeleri, cümleleri değiştirmişler. İnsanların tepkilerini ala ala, hatta aynen şu itiraf var. İstediğin kadar ara, orada o ifadeyi bulamazsın. Çünkü biz onu yayından kaldırdık dediler bazı şeyler. Ama eski nüshaların hepsinde var. Değiştiriyorlar tabi. Numaraları bile değiştiriyorlar. Hatta Ali Ülkar'ın Fıkıh-ı Ekber şerhinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı, annesiyle babasıyla alakalı ifadeleri yeni baskılarda bulamazsınız. Değiştirmişler. Niye değiştirdiniz dediğinde işimize böyle geldi demiştir insanlar. Yani çok rahatlıkla ifadelerde oynayabiliyorlar. Hayırlısı inşallah kardeşler. Evet. Mektuplarda mı? Cevşen'de de var misafir. Mesela Cevşen okurlar. İçinde ayet de var, hadis de var. Birçok hayırlı şeyler de var. Şirk de var. Anlatabildim mi? Ama insanlar hiçbir zaman boynuna Kur'an takarak gezmez. Cevşen adı altında takar gezer. Niye? Çünkü o Uhud'da Allah Resulü'ne inmiş. Boynuna asılan bir zırhmış. Ve insanları korurmuş. Böyle bir şey anlatılmış. Halbuki Şia kaynaklarında gelen bir şey. Ama bugün birilerinin ticaret şeyi olmuş. Evet, ben müsaade istiyorum kardeşler. Allah hepimize hayır nasip etsin. Allah bir an olsun nefsimize bizleri bırakmasın. Ya Rabbi, nefsimizi sana teslim ettik. Yüzümüzü sana döndük. Sırtımızı sana dayadık. Senden korkmayı, sana yönelmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım, işlerimizi sana havale ettik. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere, gönderdiğin kitaba iman ettik. Bizleri yaşatırsan fıtrat üzerine yaşat. Öldürürsen yine fıtrat üzerine öldür. Allah'ım, yaptığımız ibadetleri sen kabul ve karim eyle. Yüzü ak olan, ibadetleri güzel olan, sana teslim olanlardan bizleri eyle. Senden korkan bir kalp, doyan bir nefis, makbul olan bir dua, faydalı ilim ver. Ya Rabbi, dünyada da ahirette de bizlere afiyet ver. İman üzerine ölen kardeşlerimize, yakınlarımıza, annemize, babamıza, kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Amin. Ecmain. Allah'ım, bizlere sıhhat, afiyet ver. Dünyada işlerimizi kolaylaştır. Hayırlı dostlar ver. Siye bizleri muhtaç etme. Cennete gidecek amelleri işlemeyi, cennettekilerle birlikte olmayı, o amelleri sevmeyi, senin sevdiğin insanları da bizlere sevmeyi nasip et. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyim. Kardeşlerim, geceniz mübarek olsun.